19. Ayrım.
Kierkegaard doğunun öznel olduğunu iddia ediyordu. Bu, doğru yanlış demeden her istediğimizi yapabileceğimiz anlamına gelmiyordu elbette. Bununla demek istediği, insan için gerçekten bir önemi olan doğruların, kişisel doğrular olduğuydu. Yalnızca bu tür doğrulardı benim için doğru olan doğrular. Böyle bir öznel doğruya bir örnek verebilir misin? Hristiyanlığın doğru olup olmadığı böyle bir sorudur örneğin. Bu, insanın kuramsal ya da akademik biçimde yaklaşabileceği bir konu değildir. Varoluşun bilincinde olan birisi için bu bir ölüm kalım konusudur. Yani bu oturup sırf tartışmış olmak için tartışılacak bir konu değildir. İnsanın ancak büyük bir istek ve içtenlikle yaklaşabileceği bir konudur. Anlıyorum. Suya düşecek olsan boğulup boğulmamakla kuramsal bir ilişki halinde olmazsın. Ne de suda timsah olup olmadığını ilginç ya da ilginç olmayan bir durum oluşturur senin için o anda. Bu senin için bir ölüm kalım meselesidir. Evet, tabii ki de. Yani felsefi sorunun kendisiyle bireyin aynı soruya yaklaşımı iki ayrı şeydir. Bu tür sorular karşısında birey tek başınadır. Üstelik bu tür önemli sorulara ancak inançla yaklaşabiliriz. Aklımızla yanıtını bulabildiğimiz sorular hiçbir önem taşımaz Kierkegaard için. Bunu biraz açıklaman gerekecek. 8+4=12 Sophie. Bunu kesin olarak bilebiliriz. Bu Descartes'ten beri tüm filozofların bahsettiği mantıksal doğrulara bir örnek. Peki akşam doğasında bir işimize yarar mı bu? Ölüm anında aklımızın meşgul olacağı konu bu mudur? Hayır. Tüm bu doğrular istedikleri kadar nesnel ve genel olsun tek bir bireyin varoluşu için fazla anlam taşımazlar. Ya inanç? Kötü bir davranışta bulunduğun bir insanın seni affedip affetmediğini bilemezsin. Tam da bu yüzden bu konu senin için yaşamsal bir öneme sahip olur. Bu senin etinde, kemiğinde duyduğun bir olaydır. Bir insanın seni sevip sevmediğini de bilemezsin. Tek yapabileceğin böyle olduğuna inanmak ve bunu ummaktır. Ve de bu senin için üçgenin iç açılarının toplamının daima 180 derece etmesinden çok daha önemli bir şeydir. Ne de nedensellik yasası veya sezi biçimleridir ilk öpücüğü verirken gelen aklına. Böylesi çok komik olurdu doğrusu. İnanç öncelikle dini konularda önemli bir yer tutar. Kierkegaard bu konuda şunları yazıyor. Tanrı'yı nesnel bir biçimde kavrayabilir miyim bilmiyorum. İşte tam bu nedenle buna inanmak durumundayım. Ve bu inancımı korumak için nesnel bilinemezliğe sıkı sıkıya sarılmak zorundayım. 70.000 fersah derininde de olsam denizin inancımı korumalıyım.
Oldukça zor anlaşılır bir ifade bu.
Kierkegaard'dan önce de pek çokları Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya ya da en azından Tanrı'yı akıl yoluyla kavramaya çalıştılar. Oysa insan bu tür kanıtlarla ya da mantıksal tezlerle uğraştığını sandığında inancını ve inançla birlikte dinsel içtenliğini yitirir. Çünkü önemli olan Hristiyanlığın doğru olup olmadığı değil, benim için doğru olup olmadığıdır. Orta çağda aynı düşünce Credo quia absurdum sözleriyle dile getiriliyordu.
Yapma ya, demek öyle.
Bu sözler saçma olduğu için inanıyorum anlamına geliyordu. Hristiyanlık başka yönlerimize değil de aklımıza hitap etseydi bir inanç konusu olmaktan çıkardı.
Artık bunu anlamış bulunuyorum.
Dolayısıyla Kierkegaard'ın varoluş, öznel doğru ve inançla ne demek istediğini görmüş bulunuyoruz. Bu üç kavram Kierkegaard'ın kendinden önceki felsefe geleneğini ve özel olarak da Hegel'i eleştirisinden kaynaklanıyordu. Bunun içine tüm bir uygarlık eleştirisi de giriyordu. Ona göre modern toplumlarda insan topluluk ya da kamu haline dönüşmüş durumdaydı. Ve bu topluluğun en belirleyici özelliği hiçbir bağlayıcı yanı olmayan laf yapma işiydi. Kierkegaard bugün yaşasaydı belki bu durum için uzlaşmacılık deyimini kullanırdı. Bununla da içten bir istekle bağlı olmadan herkesin aynı şeyi demesini ve aynı şeyi savunmasını kastederdi.
Kierkegaard Jorun'un anne ve babası hakkında ne derdi acaba?
Kierkegaard'ın oldukça keskin ve alaycı bir dili vardı. Örneğin topluluk yalandır ya da doğru her zaman azınlıktadır gibi deyişler kullanırdı. Birçok insanın yaşamı bir oyun gibi görmesini de eleştirirdi.
Barbie bebeklerini toplamak neyse, İnsanın kendisinin bir Barbie bebeği olup çıkması hiç felaket bir şey. Bu bizi Kierkegaard'ın yaşamın 3 aşaması dediği şeye getiriyor.
Efendim?
Kierkegaard'a göre 3 tür yaşam biçimi mevcuttur. Kendisi bunlar için aşama deyimini kullanır. Bunlar estetik aşama, etik aşama ve dinsel aşamadır. Burada aşama sözcüğünü insanın ilk iki durumda bulunduktan sonra ani bir sıçramayla daha yüksek bir duruma geçebileceğini vurgulamak için kullanır. Ancak pek çok kişi tüm yaşamı boyunca aynı aşamada kalır.
Tüm bunları biraz daha açarak anlatacaksın umarım. Hem de kendimin hangi aşamada olduğunu merak ediyorum doğrusu.
Estetik aşamada bulunan biri günü gününe yaşar ve her anından zevk almaya çalışır. Güzel olan ve keyif veren her şey iyidir bu kişilere göre. Bu aşamadaki bir insan duygularının dünyasına hapsolmuş bir şekilde yaşar. Can sıkan her şey olumsuz ve kötüdür.
Bu davranışı iyi biliyorum sanırım.
Bu açıdan bakılınca tipik bir romantik, tipik bir estetikçidir. Çünkü estetik yalnızca duyular yoluyla zevk almakta olmaz. Gerçekliği ya da sanatı, felsefeyi veya yaptığı işi ciddiye almamak da estetik aşamada kalmak anlamına gelir. İnsan acıya ve ıstıraba bile estetik ya da yorumlayıcı bir açıdan bakabilir çünkü. Dizginleri gösteriş ele almıştır. Ibsen, Per Gynt ile böyle bir estetikçiliğin portresini çizmiştir.
Ne demek istediğini anlıyorum sanırım.
Sence sen de bu aşamada mısın?
Sanmıyorum ama bu söylediklerin bana binbaşıyı hatırlatıyor.
Kim bilir, belki de Sophie. Ama senin bu sözlerin yine yapış yapış romantik bir ironiye alet oldu. Ağzına acı biber sürmeli senin.
Neler söylüyorsun?
Neyse boşver. Ne de olsa senin suçun değil.
Ha, devam edelim lütfen.
Estetik aşamada yaşamakta olan biri çok geçmeden bunalıma ve boşluk duygusuna kapılabilir. Ama insan bu duyguları yaşıyorsa yine de ümit var demektir. Kierkegaard'a göre bunaltı neredeyse olumlu bir şeydir. Bunaltı duymak varoluşsal bir duruma gelmiş olmanın bir ifadesidir. Estetikçi bu aşamada daha yüksek bir aşamaya sıçramayı seçebilir. Ama bu ya gerçekleşir ya gerçekleşmez. Tüm anlamıyla sıçramadıktan sonra bunun hiçbir anlamı yoktur. Ya olur ya da olmaz. İkisinin arası olamaz. Ve bu sıçramayı senin için başkası yapamaz. Seçimi senin yapman gerekir.
Bu bana sigarayı ya da uyuşturucuyu bırakmayı hatırlattı.
Evet belki. Kierkegaard'ın bu karar kategorisi Sokrates'in en gerçek sezgilerinin insanın içinden geldiğini söyleyişini hatırlatır. İnsanın estetik bir yaşam biçiminden etik ya da dinsel yaşam biçimine geçme kararı da içten gelmelidir. Ibsen bu konuyu Per Gynt'te ele alır. Bu varoluşsal seçimin şiddetli çaresizlik ve kararsızlık duygularının sonucunda nasıl patlayarak ortaya çıktığını usta yazar Dostoyevski de Raskolnikov'u anlattığı Suç ve Ceza romanında anlatır.
Demek ki insanın yapabileceği en iyi iş başka bir yaşam biçimini seçmek.
Böylece insan etik yaşamda yaşamaya başlayabilir. Bu aşamaya damgasını vuran ciddiyet ve etik ölçülerin ışığında alınan tutarlı kararlardır. Bu aşama bir parça Kant'ın görev ahlakını hatırlatır. İnsan ahlak yasasının ışığında yaşamaya çalışır. Kant gibi Kierkegaard da öncelikle insanın duygularını ön plana çıkarır. Önemli olan insanın doğru ya da yanlış olarak neyi seçtiği değil, önemli olan insanın içinde bunu seçmek yolunda bir istek olmasıdır. Estetikçiler içinse neyin gırgır ve neyin can sıkıcı olduğudur önemli olan.
Böyle yaşayan insan biraz fazla ciddi olmaz mı?
Olabilir. Kierkegaard'a göre etik aşamada tam olarak tatmin edici bir aşama değildir. Yalnızca görev aşkıyla yanıp tutuşan biri de sonunda bundan yorgun düşer. Pek çok insan hayatlarının sonuna yaklaştıklarında böyle bir yorgunluk duyarlar. Kimisi bunun sonucunda tekrar estetik aşamaya dönebilir. Ancak kimisi de dinsel aşamaya sıçrar. Bunu yapmak inancın 70 bin fersah derindeki sularını atlamaya cesaret etmek demektir. Bu kişiler inancı estetik hazza ve aklın görev emrine tercih etmişlerdir. Ve Kierkegaard'ın deyişiyle yaşayan Tanrı'nın ellerine düşmek korkunç bir şey olsa da insan ancak bu aşamada kendisiyle ödeşir.
Yani Hristiyanlıkla.
Evet,
Kierkegaard için dinsel aşama Hristiyanlıktı. Ancak onun Hristiyan olmayan düşünürler üzerinde etkisi çok büyük olmuştur. 20. yüzyılda bu Danimarkalı düşünürden esinlenerek geniş çaplı bir varoluşçuluk felsefesi oluştu.
Sophie saatine baktı. Saat neredeyse 7. Eve gitmeliyim yoksa annem meraktan ölür.
Sonra felsefe öğretmenine el sallayarak koşarak uzaklaştı. Gölün kenarına indi ve kayığa bindi. Marx Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor.
Hilde yatağından kalkıp koya bakan pencereye gitti. Cumartesi gününü Sophie'nin 15. yaş gününü okuyarak geçirmişti. Bunun bir gün öncesi de kendi yaş günüydü. Babası dün Sophie'nin yaş gününe dek okumuş olacağını sanmışsa yanılmıştı. Hem de dün bütün gün okumasına rağmen. Ama babası geriye bir tek yaş günü kutlaması kaldığını söylemekte haklı olduğunu göstermişti. Alberto ile Sophie'nin Happy Birthday to You diye şarkı söyledikleri anı kastetmiş olmalıydı. Hilde utanmıştı biraz bu durumda. Ve de Sophie tam da babasının Lübnan'dan geleceği gün düzenliyordu felsefe partisini. Hilde bugün de ne babasının ne kendisinin tahmin bile edemeyeceği çok önemli bir şey olacağını çok iyi biliyordu. Ama en azından şurası belliydi ki babası Bjerkli'ye gelmeden önce hayatının şokunu yaşayacaktı. Hilde hiç değilse bu kadarına borçluydu Alberto ve Sophie'ye. Yardım istemişlerdi üstelik kendisinden. Annesi hala kayıkhanedeydi. Hilde aşağıya inip telefonun yanına geldi ve Kopenhag'daki Anna ile Ole'nin telefon numaralarını çevirdi.
Anna Kvamsta?
Merhaba Anna, ben Hilde.
Aa merhaba, ne iyi ettin de aradın. Lillesand'da ne var ne yok?
İyilik sağlık, yaz tatili filan işte. Babamın Lübnan'dan dönmesine de bir hafta kaldı.
Tabii ne seviniyorsundur.
Tabii çok seviniyorum. Aa bu arada seni aramamın nedeni...
Evet.
Babam ayın 23'ü cumartesi günü saat 5 sıralarında Kastrup Havaalanı'na iniyor. Siz o günlerde Kopenhag'dasınız değil mi?
Evet.
Sizden bir şey rica edecektim de.
Tabii neyse yaparız.
Ama bu biraz özel bir durum aslında.
Anlatsana ya, meraktan çatlayacağım.
Hilde bunun üzerine her şeyi, dosyayı Alberto ve Sophie'ye anlatmaya koyuldu. Gülmekten birbirlerinin lafını kese kese konuştular ve telefon kapandığında Hilde'nin planı uygulanmaya konmuştu bile. Bu arada kendisinin de yapması gereken birkaç şey vardı. Neyse, henüz pek acelesi yoktu nasıl olsa. O öğlenden sonrası ve akşamını annesiyle birlikte geçirdi. Akşam arabayla Kristiansand'a gidip film seyrettiler. Dün doğru dürüst geçiremedikleri yaş gününün acısını çıkarmış oldular böylece. Kijevik Havalimanı'na ayrılan kavşaktan geçerlerken Hilde'nin kafasında planının son parçaları da yerini almış bulunuyordu. Eve döndüğünde yeniden okumaya devam etti. Şöyle yazıyordu. Gece yatmadan önce dosyasından birkaç sayfa daha okudu. Sophie sürünerek geçide gittiğinde saat neredeyse 8'di. Annesi girişteki çiçeklerle uğraşıyordu.
''Nereden geldin sen?'' diye sordu annesi.
''Çitten geçerek.''
''Çitten geçerek mi?''
''Çitin öbür tarafında bir patika var, bilmiyor musun?''
''Peki ama neredeydin sen Sophie?''
''Kaç oldu bu bir haber bile vermeden akşam yemeğinden önce eve gelme işin?''
Annesi ayağa kalkmış Sophie'ye bakıyordu.
''Yoksa yine şu filozofla mı beraberdin?''
''Hı, evet. Onunla ormanda bir yürüyüş yapmaktan hoşlandığımı söylemiştim ya.''
Partiye geliyor değil mi?
Evet, hem de memnuniyetle.
Ben de memnuniyetle günleri sayıyorum Sophie.
Annesi iğneli bir şekilde mi söylemişti bunları?
Garanti olsun diye Sophie.
İyi ki Jory'nin annesiyle babasını da çağırmışım. Biraz acayip kaçardı yoksa.
Hı. Ama ne olursa olsun şu Alberto ile baş başa bir iki çift laf edeceğim.
İstersen benim odamda konuşursunuz. Hem ben ondan hoşlanacağından eminim.
Ha, bir şey daha. Sana yine mektup var.
Öyle mi?
Evet, mektup Birleşmiş Milletler tabur damgalı.
Ah, o zaman Alberto'nun kardeşinden olmalı.
Yeter artık ama Sophie.
Sophie'nin aklı son hızla çalışmaya başladı. Birden aklına şahane bir yalan geldi. Görünmeyen bir kuvvet ona yardım ediyordu sanki.
Alberto'ya ender rastlanan putları topladığımı söylemiştim. O da bundan kardeşine bahsetmiş olmalı. Hem kardeşler ne güne duruyor zaten değil mi ya?
Bu cevap annesini rahatlatmıştı. Sesinin tonu da birazcık yumuşamayla. Yemeğin buzdolabında duruyor, dedi.
Mektup nerede?
Buzdolabının üstünde.
Sophie içeri girdi. Pul 15 Haziran 1990 tarihinde damgalanmıştı. Zarf açtı ve içinde küçük bir not yazılı olduğunu gördü. Neden ki bu amaçsız yaratılış? Yok olacaksa bir gün her yaratılmış. Bu soruya Sophie'nin verecek bir cevabı ne yazık ki yoktu. Yemek yemek için aşağıya inmeden önce bu notu da son haftalarda edindiği diğer ıvır zıvırın durduğu dolaba koydu. Nasıl olsa zamanı gelince bu sorunun anlamını da öğrenecekti. Ertesi gün sabah Jorun geldi. Biraz badminton oynadıktan sonra partinin ayrıntılarını planlamaya devam ettiler. Partinin temposunun düşmesi ihtimalini göze alıp yemekte birkaç sürpriz bulundurmalıydılar. Annesi eve geldiğinde hala partiden bahsediyorlardı. Annesi ikide bir merak etmeyin, paradan sakınmanıza gerek yok diyordu. Bunu dalgaya geçmek için de söylemiyordu üstelik. Son haftalarda olup bitenden sonra Sophie ayaklarının tekrar yere basması için çok şey bekliyordu bu partide. O akşam parti için ne tür pasta yapılacağından Japon fenerlerine, felsefe yarışmasında kazanana ödül verilecek felsefe kitabına dek her şeyi planladılar. Aslında böyle bir kitap bulunup bulunmadığından pek emin değildi Sophie. 21 Haziran Perşembe günü yani 24 Haziran'a 3 gün kala Alberto aradı. Buyurun, ben Sophie.
Ben de Alberto.
Ne var ne yok?
İyilik, hem de çok iyilik. Sanırım bir çıkış yolu buldum.
Nereden çıkış yolu bu?
Biliyorsun ya canım. İçinde fazlasıyla yaşamak durumunda kaldığımız bu duygusal hapislikten.
Ha, o mu?
Ama uygulamaya geçmeden önce bunun hakkında hiçbir şey söyleyemem.
Ama geç kalmış olmaz mıyız o zaman? Ne tür bir planda rol oynayacağımı benim de bilmem gerekmez mi?
Saf olma. Konuştuklarımızın tümü dinleniyor. Bu yüzden en akıllıcası bir şey söylememek.
Bu kadar mı ciddi gerçekten?
Elbette çocuğum. En önemli şeyler biz konuşmazken olmak zorunda.
Ya...
Biz uzun bir anlatıdaki sözcüklerin arkasındaki yapay bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bu sözcüklerin her bir harfi binbaşının ucuz seyahat daktilosundan çıkmakta. Bu yüzden basılı hiçbir şey binbaşının gözünden kaçamaz.
Tamam, bunu anlıyorum ama ondan gizlenmeyi nasıl başaracağız?
Şşş,
ne oldu?
Bu işin satır araları da var. İşte ben tüm gücümü kullanıp bu satır aralarından yararlanacağım.
Anlıyorum.
Ancak bugün ve yarın birlikte olmamız gerek. Cumartesi günü ise olan olacak. Şimdi hemen gelebilir misin?
Hemen geliyorum.
Sophie kuşlarla balıkların yemini verdi. Govinda'nın önüne koca bir salata yaprağı koydu ve Şerekan'a bir kutu kedi maması açtı. Giderken yemek kabını dışarı merdivenlerin üzerine koydu. Sonra çitten geçip çitin öbür tarafındaki patikaya girdi. Bir süre gittikten sonra karşısına bir süpürge otu çalılığının tam ortasında kocaman bir masa çıktı. Masanın gerisinde yaşlı bir adam oturuyordu. Adam bir takım hesaplar yapıyor gibiydi. Sophie adamın yanına gidip ismini sordu. Adam lütfeder gibi bir bakış fırlattıktan sonra ''Benim adım Scrooge'' dedi. Sonra yine kağıtların üzerine eğildi.
''Benim adım da Sophie. İş adamısınız galiba.''
Adam başını salladı. ''Ve de korkunç zenginim. Tek bir kuruş bile havaya gitmemeli. Bu yüzden hesaplarımı iyice kontrol etmeliyim.
Aman ne sıkıcı iş.
Böyle dedikten sonra Sophie adama el salladı ve yoluna devam etti. Ancak birkaç metre ya gitmiş ya gitmemişti ki yüksek ağaçların birinin dibinde tek başına oturan bir kız çıktı karşısına. Yırtık pırtık elbiseleri içerisinde kızın yüzü solgun ve hastalıklı görünüyordu. Sophie yanına geldiğinde kız elindeki torbadan bir kibrit kutusu çıkarıp Sophie'ye uzattı ve
''Kibrit satın almak ister misiniz?'' diye sordu.
Sophie ceplerini karıştırdı ve şansına cebinde bir kron buldu. ''Kaça?''
''Bir kron.''
Sophie kıza bir kron verdi ve kibriti aldı.
''Yüzyıllardır benden kibrit alan olmamıştı. Bazen açlıktan öldüm, bazen soğuktan donarak.''
Sophie kızın ormanın ta içinde kibritlerini elbette alıcı bulamayacağını düşündü. Ama sonra aklına biraz ötedeki iş adamı geldi. Adamın o kadar çok parası var ki nasıl olsa birazını kıza verir. O da açlıktan ölmezdi. Gel benimle dedi Sophie. Sophie kızı elinden tutup zengin adamın yanına gitti. Bu kıza yardım etmelisin dedi Sophie adama. Adam kağıtlardan başını kaldırıp bu tip işler para ister ve ben de demin de söylediğim gibi harcayacak ve havaya atacak tek kuruşum yok dedi.
Ama bu kız ne kadar yoksul. O böyle yoksulken senin bu kadar zengin olman çok büyük bir eşitsizlik diye üsteledi Sophie.
Saçmalık. Eşitlik yalnızca birbirinin dengi insanlar arasında geçerli olan bir şeydir.
Ne demek bu?
Ben bu halime çok çalışarak geldim. İnsan çalışmasının karşılığını mutlaka alır. Buna da ilerleme denir.
Ama bu kadarı da fazla doğrusu.
Bana yardım etmezseniz ölürüm, dedi yoksul kız. İş adamı başını tekrar hesaplarından kaldırdı. Sonra da kalemini masanın üzerine şiddetle çarparak.
Sen benim hesaplarımın içinde yoksun. Hadi hadi, çek git bakayım fakirhaneye.
Eğer sen bana yardım etmek istemiyorsan ben de ormanı yakarım, dedi yoksul kız bu kez. Bunu deyince adam masanın arkasındaki yerinden ayağa fırladı ama kız çoktan kibriti çakmıştı bile. Kibriti kuru otlara uzatmasıyla otların ateş alması bir oldu. Zengin iş adamı ellerini uzatmış,
yardım, yardım edin bana, diye bağırıyordu.
Kızıl horoz azdı. Kızın yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi ve komünist olacağımı hiç tahmin etmemiştin değil mi, dedi. Hemen ardından kız, iş adamı ve yazı masası anında yok oldu. Sophie giderek daha hızla yanan otların arasında kala kalmıştı. Ateşin üzerinde epeyce bir süre tepindikten sonra nihayet söndürmeyi başardı.
Çok şükür.
Sophie kararmış otlara baktı. Elinde hala bir kibrit kutusu tutuyordu. Yoksa ateşi yakan kendisi mi olmuştu? Kulübenin önünde Alberto'yu gördüğünde tüm olup bitenleri ona anlattı. Scrooge, Charles Dickens'ın Bir Yılbaşı Öyküsü adlı eserinde yer alan pinti bir kapitalisttir. Kibritçi kız ise H.C. Andersen'in masallarından hatırlanır.
Her ikisinin de burada, ormanda karşıma çıkması çok acayip değil mi sence?
Hiç de değil. Bu başka ormanlara benzemeyen bir orman. Bugün söz edeceğimiz kişi ise Karl Marx. Bu açıdan senin de önceki yüzyılda sınıflar arasındaki korkunç uçurumu anlatan bir örnek görmen iyi olmuş. Ama gel şimdi içeri girelim. Ne de olsa içeride binbaşının müdahalelerinden biraz daha iyi korunabiliyoruz. Yine göle bakan pencerenin kenarındaki masaya oturdular. Bu küçük gölün mavi şişeyi içtikten sonra ne hale geldiği Sophie'nin hala aklından gitmiyordu. Kırmızı ve mavi şişeler şöminenin üzerinde duruyordu. Masanın üzerinde bir Yunan tapınağının küçük bir kopyası vardı. Sophie,
bu ne?
Diye sordu. Her şeyin bir sırası var çocuğum. Sonra Alberto Marx'ı anlatmaya başladı. Kierkegaard 1841'de Berlin'e geldiğinde belki de Karl Marx'la beraber olup Schelling'in derslerini dinlemişti. Kierkegaard Sokrates hakkında bir master tezi yazmıştı. Öte yandan Marx'ın doktora tezinin konusu da Demokritos ve Epikuros yani antik çağ materyalizmiydi. Buradan yola çıkarak sonra her ikisi de kendi felsefesini oluşturdu. Kierkegaard varoluşçu, Marx da materyalist oldu değil mi? Marx'a tarihsel materyalist diyoruz. Bunun ne anlama geldiğine az sonra değineceğiz.
Devam edelim öyleyse.
Hem Kierkegaard hem de Marx'ın felsefesinin çıkış noktasında Hegel vardı. Her ikisi de Hegelci düşünce yöntemini benimsemekle beraber Hegel'in dünya tinine ya da bir başka deyişle onun idealizmine katılmazlar.
Hegel onlara biraz fazla uçuk geliyordu belki de.
Herhalde. Genel olarak Hegel'den sonra büyük felsefe sistemlerinin sona erdiğini söylemek mümkün. Hegel'den sonra felsefe yepyeni bir yola girmiştir ve büyük kurgusal sistemlerin yerini varoluşçu ya da eylemci felsefeler almıştır. Amaç dünyayı anlamak değil, onu değiştirmektir derken Marx'ın kastettiği de budur. İşte onun bu sözleri felsefe tarihinde çok önemli bir değişimi simgelemektedir.
Scrooge'la kibritçi kızı gördükten sonra onun bu sözlerinin ne anlama geldiğini anlamak hiç de güç değil.
Demek oluyor ki Marx'ın düşüncesinin pratik ve politik bir yanı vardır. Ayrıca onun yalnızca bir filozof değil, aynı zamanda bir tarihçi, bir sosyolog ve bir ekonomist olduğunu da belirtmek gerekir.
Ve tüm bu alanlarda da büyük yenilikler getirdi, öyle mi?
Böyle diyebiliriz belki de. En azından uygulamalı politika alanında ondan daha etkili bir başka filozofun var olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan Marksizm denince akla gelen her şeyi Marx'ın kendi düşünceleriyle eş tutmak doğru olmaz. Marx'ın 1840 yıllarında Marksist olduğu ama bundan sonra kendisinin Marksist olmadığını söyleme ihtiyacını hissettiği söylenir.
Marx dindar mıydı?
Bu da tartışılabilir kuşkusuz. Yani... Marx'ın arkadaşı ve meslektaşı Friedrich Engels, başından beri sonradan Marksizm diye adlandırılan bu harekete katkıda bulunmuş bir kişidir. Bu yüzyılda da Lenin, Stalin ve Mao Marksizm ya da Marksizm-Leninizm'e katkıda bulunmuşlardır.
Bence Marx'ın kendisiyle yetinsek olur. Marx'a tarihsel materyalist mi demiştin az önce?
Evet, o antik çağ atomcuları gibi felsefi materyalist ya da 17. ve 18. yüzyılın mekanik materyalistleri gibi değildi. Ona göre insanların düşünce biçimlerini belirleyen, toplumda geçerli olan maddi ilişkilerdi. Bu tür maddi ilişkiler tarihin gidişini de belirlemekteydi aynı zamanda. Bu, Hegel'in dünya timinden farklı bir şey. Hegel'e göre tarihsel gelişimi karşıt kutuplar arasında oluşan ve sonra ani bir değişimle çözülen gerilimler belirliyordu. Marx bu düşünceyi daha da ileri götürmüştür ama Hegel'in tepetaklak durduğunu da bilerek.
Umarım Hegel tüm hayatı boyunca böyle durmamıştır.
Hegel, tarihi ilerleten şeyin dünya tini ya da dünya aklı olduğunu öne sürüyordu. Marx'ın tepetaklak bulduğu şey de buydu. Ona göre esas belirleyici olan şey maddi değişimlerdi. Yani maddi değişimleri yaratan şey tinsel değişimler değil, gerçek bunun tam tersiydi. Maddi değişimlerdi düşünsel değişimleri yaratan. Marx özel olarak da toplumda değişim yapıp tarihi ilerleten şeyin ekonomik güçler olduğunu söylüyordu.
Bir örnek veremez misin?
Antik çağ felsefesinin ve biliminin salt kuramsal bir amacı vardı. Bilgiyi uygulamaya geçirip faydalı bir şey yapmak gibi bir derdi yoktu.
Evet.
Bu düşünce biçimi gündelik ekonomik hayatın düzenlenme biçimine yakından ilgiliydi. Üretim büyük ölçüde köre işçiliğine dayandığı için zengin vatandaşların yeni pratik buluşlar yapıp üretimi iyileştirme gibi bir dertleri yoktu. Bu, maddi ilişkilerin felsefi düşünceyi nasıl etkilediğine bir örnektir.
Anlıyorum.
Marx toplumda geçerli olan bu tür maddi, ekonomik ve sosyal ilişkileri altyapı diye adlandırıyordu. Bir toplumda insanların nasıl düşündüklerine, ne tür politik kurumları, hangi yasaları olduğuna, hangi dine inanıp ne tür bir ahlak, sanat, felsefe ve bilme sahip olduklarına da Marx o toplumun üst yapısı diyordu.
Altyapı ve üst yapı ha?
İşte şimdi şu Yunan tapınağını uzatabilirsin bana belki.
Buyur.
Bu Akropolis'teki eski Parthenon tapınağının küçük bir kopyası. Gerçeğini de görmüştün yani.
Biliyorsun demek istiyorsun herhalde.
Gördüğün gibi binanın çatısı son derece güzel ve gösterişli. Binanın en önce göze çarpan yanı da bu belki. İşte buna üst yapı diyebiliriz. Ama bu çatı tek başına ayakta durmaz değil mi?
Hayır, onu ayakta tutan şey sütunlar.
Binanın her şeyden önce sağlam bir temeli ya da bir altyapısı var. Marx da aynı şekilde toplumda geçerli olan tüm düşünce ve fikirlerin maddi temeller üzerinde oluştuğunu söylüyordu. Toplumun üst yapısı, altyapısının bir yansımasıydı.
Platon'un idea öğretisi, saksı üretimiyle üzüm yetiştiriciliğinin bir yansıması mıydı yani?
Hayır, bu kadar basit değil. Öyle olmadığını Marx'ın kendisi de söyler zaten. Ona göre toplumun altyapısıyla üst yapısı arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Marx, bu tür bir karşılıklılığı reddetmiş olsaydı, mekanik materyalist olmuş olurdu. Oysa o, alt ve üst yapı arasında karşılıklı ya da diyalektik bir ilişki olduğunu savunduğu için onun diyalektik materyalist olduğunu söylüyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki Platon ne saksı yapımıyla ne de bağcılıkla uğraşmıştır.
Anlıyorum. Tapınak hakkında başka şeyler de söyleyecek misin?
Evet. Tapınağın temelini biraz incelersen bana bu konuda neler söyleyebilirsin? Hadi bakalım.
Sütunlar. Üç seviye ya da üç basamaktan oluşmuş bir temelin üstünde oturuyor.
Aynı şekilde toplumun temelinde de üç aşama görülebilir. Bunların içinde en temel olanı üretim koşulları diyebileceğimiz şeydir. Bu, iklim koşulları ya da ham maddeler gibi toplumun elinde bulunan doğal koşullar ya da doğal kaynaklardır. Bu koşullar bir toplumun betondan temelini oluşturur ve toplumda nasıl bir üretimin var olabileceğini belirler. Dolayısıyla da nasıl bir toplum ve nasıl bir kültürün mümkün olabileceğini belirlerler.
Ne sahrada balıkçılık yapılabilir ne de Norveç'in kuzeyinde hurma yetiştirilebilir.
Evet, demek ki anlamışsın. Ayrıca göçebi bir toplumun düşünce biçimiyle, örneğin bir Kuzey Norveç balıkçı köyündeki insanların düşünce biçimleri arasında da önemli farklılıklar vardır. Bundan sonraki aşama toplumda ne tür üretim güçleri olduğu aşamasıdır. Marx'ın bununla kastettiği insanların sahip olduğu araç, gereç ve makinelerdir.
Eskiden balıkçı tekneleriyle balığa çıkılırdı. Günümüzde ise bu iş için koca ağlarla balık avlayan büyük gemiler kullanılıyor.
İşte böylelikle üçüncü aşamaya temas etmiş oluyorsun ki bu da üretim araçlarını kimin elinde bulunduğudur. İşin düzenlenişini yani toplumdaki iş bölümü ve sahiplik ilişkilerini de Marx üretim ilişkisi diye adlandırıyordu.
Hı hı, anlıyorum.
Buraya kadar söylediklerinden şöyle bir sonuca varabiliriz ki bir toplumda geçerli olan politik ve ideolojik ilişkileri belirleyen şey üretim biçimidir. Eskinin feodal toplumlarından daha farklı düşünmemizin, daha farklı ahlaki değere sahip olmamızın nedeni de budur.
O zaman Marx, tarihin her zamanında geçerli olan bir takım doğal doğrular olduğuna inanmıyordu.
Hayır, Marx'a göre ahlaksal doğrular toplumun altyapısının bir ürünüydü. Eskiden köylü toplumlarda insanın evleneceği kişiyi ailesinin belirlemesi tesadüfen böyle olmuş bir şey değildir. Bunun toprağın mirasının kime kalacağıyla yakın ilişkisi vardı. Günümüzün modern şehirlerinde ise bambaşka sosyal ilişkiler geçerli. Burada insan beraber olacağı kişiyi bir eğlencede ya da bir diskotekte bulup o kişiyi yeterince sevdiğine inandığı andan itibaren onunla birlikte yaşamaya başlıyor.
Evleneceğim kişiyi ailemin seçmesine hiç gelemem doğrusu.
Tabii, çünkü sen de kendi zamanının çocuğusun. Marx ayrıca neyin doğru neyin yanlış olduğunu toplumu yöneten sınıfların belirlediğini söyler. Çünkü tüm tarih sınıf mücadelelerinin tarihidir. Yani tarih her şeyden önce üretim araçlarına kimin sahip olacağı meselesidir.
İnsanların düşünce ve fikirleri de tarihin değişmesinde bir rol oynamaz mı?
Hem evet hem hayır. Marx toplumun üst yapısının da alt yapısını etkileyeceğini göz ardı etmemekle beraber üst yapının bağımsız bir tarihi olduğu görüşünü reddediyordu. Tarihi antik çağın köle toplumundan bugünün endüstri toplumuna getiren şey her şeyden önce toplumun altyapısındaki değişimlerdi.
Evet, bunu daha önce de söylemiştin.
Tarihin her döneminde, diyordu Marx, toplumun iki egemen sınıfı arasında bir karşıtlık ola gelmiştir. Bu karşıtlık, antik çağın köle toplumunda özgür yurttaşlarla köleler arasında, orta çağın feodal toplumunda feodal beylerle serfler ve daha sonra da aristokrasi ile yurttaşlar arasındaki karşıtlık olarak kendini göstermiştir. Marx'ın içinde yaşadığı çağda ve burjuva ya da kapitalist toplum diye adlandırdığı toplumda ise bu karşıtlık öncelikle kapitalistle işçi ya da proleter arasındaydı. Yani bu üretim araçlarına sahip olanlarla olmayanlar arasında bir karşıtlıktı. Ve de üst sınıflar bu güçlerinden hiçbir zaman kendiliğinden vazgeçmeyeceği için değişim ancak bir devrimle gerçekleşebilirdi.
Ya komünist toplum?
Marx kapitalist toplumdan komünist topluma geçiş konusunun özellikle üzerinde duruyordu. Bu bağlamda kapitalist üretim biçiminin ayrıntılı bir analizini de yapmıştı. Ama şimdi bu konuya geçmeden önce Marx'ın insan emeğiyle ilgili görüşlerinden bahsedelim.
Hadi anlat.
Komünist olmadan önceki döneminde genç Marx insanın çalışırkenki durumuyla ilgileniyordu. Bu konuyu Hegel'de incelemişti. Hegel'e göre insanla doğa arasında karşılıklı ya da diyalektik bir ilişki vardı. İnsan doğayı işledikçe kendisi de işlenirdi. Veya başka bir deyişle insan çalışırken doğayı değiştirir, onda kendinden izler bırakırdı. Ancak bu süreçte doğa da insanı değiştirir, insan bilincinde bir takım izler bırakırdı.
Bana işini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
Marx'ın da demek istediği kısaca buydu. Çalışma biçimimiz, düşüncelerimizi, düşüncemiz de çalışma biçimimizi belirler. İnsanın eliyle aklı arasında karşılıklı bir ilişki vardır da diyebiliriz buna. İnsan bilgisi de aynı şekilde insanın emeğiyle yakından ilgilidir.
İşsiz olmak da epey korkunç bir şey olsa gerek.
Evet, işsiz insan bir anlamda boş kalmış bir insan demektir. Hegel de bu konuyu ele almıştır. Hegel de Marx da işi olumlu bir şey olarak görüyorlardı. Çalışmanın insan olmayla ilgili olduğunu söylüyorlardı.
O zaman işçi olmak da olumlu bir şey olmalı.
Evet, aslında öyle. Ancak Marx tam bu noktada kapitalist üretim biçimini dehşetli bir şekilde eleştirir.
Neden?
Kapitalist düzende işçi bir başkası için çalışır. Böylelikle iş kendisinin dışında ona ait olmayan bir şey olur. İşçi kendi işine yabancı kalır. Dolayısıyla kendine de yabancı kalmış olur. Kendi insani gerçekliğini yitirir. Hegel'in deyimiyle işçi yabancılaştırılmış olur.
Bir fabrikada 20 yıl çalışıp bu 20 yıl boyunca devamlı şekerleme paketlemiş bir teyzem var. Bu yüzden ne demek istediğini anlıyorum. Teyzem her sabah işten nefret ettiğini söyleye söyleye işine gider.
Ve işinden nefret eden insan Sophie bir anlamda kendinden de nefret ediyor demektir.
Teyzem de en azından şekerlemeden nefret ediyor.
Kapitalist toplumda işin düzenleme şekli öyledir ki işçiler gerçekte bir başka toplum sınıfı için köle gibi çalışırlar. Böylelikle emekçi kendi iş gücünü dolayısıyla kendini burjuvaziye satmış olur.
Bu kadar kötü mü gerçekten?
Şu anda Marx'tan söz ediyoruz ve bu yüzden onun yaşadığı çağ olan geçen yüzyıldaki toplum ilişkilerini esas almak zorundayız. Ve o zaman senin bu soruna verilecek cevap, evet bu kadar kötüydü gerçekten olur. Bu dönemde işçilerin buz gibi üretim alanlarında 12 saat çalışması normaldi. Ücretler öyle düşüktü ki çocuklarla loğusa kadınlar da çalışmak durumunda kalırdı. Tüm bunlar tarifi güç sosyal ilişkilerin doğmasına yol açtı. Pek çok yerde ücret yerine içki veriliyor, kadınlar kendilerini satmak zorunda kalıyorlardı. Bu kadınların müşterileri kentli baylardı. Kısaca söylenecek olursa tam da insanın en soylu yanı olması gereken emek konusunda insan bir hayvandan farksız hale gelmişti.
Kafam atıyor yani.
Marx'ın da kafası atıyordu. Çünkü aynı anda burjuva sınıfının çocukları sıcak bir banyodan sonra evlerinin büyük ve sıcak salonlarında keman çalıyorlardı. Veya mükellef bir akşam yemeğini beklerken piyano çalıyorlardı. Kemanla piyano akşam üzeri gidilen uzun bir at yolculuğundan sonra hoş kaçardı yani.
Ama haksızlık bu.
Marx da öyle düşünüyordu. 1848'de Engels'le birlikte Komünist Manifesto'yu yayımladı. Manifesto'nun ilk cümlesi şöyledir. Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor. Komünizmin hayaleti.
Korktum doğrusu.
Burjuvazi de korkuyordu. Çünkü artık proletarya ayaklanıyordu. Manifestonun nasıl bittiğini de öğrenmek ister misin?
Evet.
Komünistler düşüncelerini ve amaçlarını gizli tutacaklardır. Komünistler burada açıkça belirtirler ki amaçlarına ulaşmanın tek yolu şimdiye dek geçerli olmuş olan toplum düzenini güç yoluyla alaşağı etmektir. Yönetici sınıflar komünist devrimin korkusuyla titresinler. Emekçilerin zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur. Bütün ülkelerin emekçileri birleşsin.
Koşullar dediğin gibi o kadar kötüydüyse ben de bu manifestonun altına imzamı atarım sanırım. Ama bugün koşullar bu kadar kötü değil, değil mi?
Norveç'te belki değil ama dünyanın pek çok yerinde hala böyle. Hala pek çok kişi insancı olmayan koşullar altında çalışıyor. Aynı zamanda ürettikleri mallarla zenginleri daha da zengin bir hale getiriyorlar. Marx buna sömürü diyordu.
Bu lafı biraz daha açar mısın?
İşçi bir mal ürettiğinde bu malın belli bir satış değeri olur.
Evet.
İşçinin ücretini ve diğer üretim giderlerinin malın satış değerinden düşersen geriye bir değer kalır. Marx buna artı değer ya da kar diyordu. Yani kapitalist aslında işçinin ürettiği bir değeri zapt ediyordu. Bunun adı da sömürüdür.
Anlıyorum.
O zaman kapitalist karının bir kısmını yeni bir kapitale dönüştürebiliyor. Bu karı örneğin üretim araçlarının modernleşmesine harcayabiliyordu. Bunu yaparkenki amacı üretimin maliyetini daha da düşürmek, dolayısıyla bir dahaki sefere daha fazla kar yapabilmekti.
Aha, mantıklı.
Evet, mantıklı gelebilir. Ancak ne bu konuda ne de başka konularda işler kapitalistin umduğu gibi gitmeyebilir.
Nasıl yani?
Marx'a göre kapitalist üretim biçiminin özünde pek çok çelişki yatmaktaydı. Kapitalizm akılcı bir yönetim barındırmadığı için zamanla kendi kendini yok etmeye mahkumdur.
Bu ezilen sınıflar adına sevindirici bir haber.
Evet, yok olmak kapitalizmin kaderidir. Böyle olunca da kapitalizmi ilerlemeci ya da ileriye dönük bir düzen olarak görmek mümkün. Çünkü kapitalizm komünizme giden yolda bir aşamadır.
Kapitalizmin kendi kendisini yok etmesine bir örnek verebilir misin?
Yüklü miktarlarda kar edinen kapitalistin bu paranın bir kısmını üretimi iyileştirmeye harcayabileceğini söyledik. Paranın birazı da keman derslerine gidecekti tabii. Bu arada karısının da pahalı zevkler edinmeye başladığını tahmin edebilirsin.
Evet.
Kapitalist yeni makineler alır ve artık eskisi kadar işçiye ihtiyaç kalmaz. Makineleşmesinin amacı piyasadaki rakipleriyle mücadele edebilmektir.
Anlıyorum.
Ama böyle düşünen yalnızca o değil ki. Tüm üretim koşulları giderek etkinleşmektedir. Fabrikalar giderek büyümekte ve giderek daha az kişinin elinde bulunmaktadır. O zaman ne olur Sophie? O zaman gitgide daha az iş gücüne ihtiyaç duyulur. Giderek daha çok insan işsiz kalır. Sosyal problemler arttıkça artar ve bu tür krizler kapitalizmin kendi sonuna yaklaştığının habercisidir. Kapitalizmin kendi kendini yok etme eğilimine başka pek çok örnek vermek mümkün. Örneğin kapitalist gitgide karının daha çok bir kısmını üretim araçlarını modernleştirmeye yatırma durumunda kaldıkça, ancak yine de fiyatlarını piyasadaki diğer kapitalistlere göre ve onlardan daha az bir düzeye getirmeyi başaramadıkça...
Evet.
Ne yapar o zaman Sophie? Cevap verebilir misin buna?
Bilmem.
Bir fabrikanın sahibi olduğunu düşün. İşlerin iyi gitmiyor. İflas etmek üzeresin. Tekrar soruyorum. Ne yaparsın o zaman?
Ücretleri düşürürüm herhalde. Çok doğru.
Yapabileceğin en doğru şey bu olur gerçekten de. Ama tüm kapitalistler senin kadar uyanıksa, ki öyledirler, işçiler öyle yoksullaşırlar ki artık hiçbir şey alamaz duruma gelirler. Alım güçleri düşer. Böylece tam bir kısır döngüye girilmiş olur. Kapitalist özel mülkiyetin zamanı dolmuştur, der Marx. Devrimci bir döneme girilmiştir.
Anlıyorum.
Sonra da kısaca söyleyecek olursak, proletarya ayaklanıp üretim araçlarını ele geçirir.
Peki o zaman ne olur?
Bir süre proletaryanın burjuvaziyi güç kullanarak bastırdığı yeni bir sınıf toplum düzeni yaşanır. Marx bunu proletarya diktatörlüğü olarak adlandırır. Ancak böyle bir geçiş sürecinden sonra proletarya diktatörlüğü yerini sınıfsız bir topluma ya da komünizme bırakır. Bu üretim araçlarına herkesin yani halkın kendisinin sahip olduğu bir düzendir. Böyle bir toplumda herkesten ürettiği kadarı beklenir ve herkes ihtiyacı kadar alır. Bu düzende halk kendi işinin sahibi olacağı için de yabancılaşma son olacaktır.
Tüm bunlar çok güzel ama işler uygulamada nasıl gitti? Devrim oldu mu?
Hem evet hem hayır. Bugün komünistler Marx'ın bir takım noktalarda yanıldığını söylüyorlar. Bunların arasında onun kapitalizmin krizlerini inceleyiş biçimi de var. Marx bugün çok ciddi bir problem olarak ortaya çıkan doğanın sömürülmesi konusuna da pek el atmamış örneğin. Ama ve de bu kocaman bir ama.
Evet.
Marksizm yine de çok büyük değişimlere yol açmıştır. Sosyalizmin daha insancı bir toplum yaratma yolunda başarıya ulaştığına kuşku yoktur. Bugün en azından Avrupa'da daha adil ve daha dayanışma içinde bir toplumda yaşıyoruz. Avrupa bunu Marx'ın kendisine ve tüm sosyalist hareketlere borçludur.
Neler oldu peki?
Marx'tan sonra sosyalist hareket, sosyal demokrasi ve Leninizm olarak ikiye bölündü. Sosyalizme aşamalı olarak ve barışçıl yollarla ulaşmayı hedefleyen sosyal demokrasi, Batı Avrupa'nın seçtiği yol oldu. Buna yavaş devrim diyoruz. Marx'ın sınıflı toplumu aşmanın yolunun devrimden geçtiğini savunan inancını benimseyen Leninizm de Doğu Avrupa, Asya ve Afrika'da etkili oldu. Her iki hareket de kendi yöntemleriyle yoksulluk ve baskıyla mücadele etti.
Ama bu yeni bir tür baskının doğmasına yol açmadı mı? Örneğin Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da?
Evet, kuşkusuz böyle oldu. Tarihte bir kez daha insanların el attığı her şeyin iyi ile kötünün bir karışımı şeklinde ortaya çıktığını görmüş olduk. Öte yandan sosyalist olarak adlandırılan ülkelerdeki olumsuz yanlardan, ölümünden 50-100 yıl sonra Marx'ı sorumlu tutmak pek doğru olmaz. Ancak belki de onun komünizmi de insanların yöneteceğini pek fazla düşünmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Bir mutluluk ülkesi hiçbir zaman var olamaz. İnsanlar her zaman yeni problemler yaratacaklardır.
Mutlaka.
Ve böylece Marx'ı bitiriyoruz Sophie.
Bir dakika, eşitlik yalnızca birbirinin denge insanlar arasında geçerli olan bir şeydir dememiş miydin?
Hayır, bunu diyen Scrooge'du.
Bunu onun söylediğini sen nereden biliyorsun?
Unutma ki senle benim yazarımız aynı. Bu açıdan bakılınca senle ben aslında pek çok şeyi sıkı sıkıya paylaşıyoruz.
Seni ironici seni.
Çifte ironi Sophie, çifte ironi.
Neyse, bu eşitlik meselesine dönecek olursak Marx kapitalizmin eşitsiz bir toplum olduğunu söylemişti. Eşitlikçi bir toplumun tanımı nedir?
Marksizmden esinlenmiş bir filozof olan Ron Rawls bunu şu düşünce deneyiyle anlatmak ister. Gelecekteki bir toplumda geçerli olacak yasaları hazırlamak üzere kurulmuş bir yüce kurulun üyesi olduğunu düşün. Böyle bir kurulda olmak isterdim doğrusu. Bu kurul kesinlikle tüm konuları ele almak durumundadır. Çünkü fikir birliğine varılır varılmaz, yeni yasalar çıkarılır çıkarılmaz, kuruldaki herkes ölecektir.
Yapma!
Ancak bu insanlar hemen ardından dirilecek, yasalarını kendi koydukları toplumda yaşamaya başlayacaklardır. Burada önemli olan bu insanların toplumdaki yerlerini önceden bilmiyor olmalarıdır.
Anlıyorum.
Böyle bir toplum eşitlikçi bir toplum olurdu. Çünkü bu eşit adamlar arasında kurulmuş bir toplum olurdu.
Ve eşit kadınlar.
Elbette. Çünkü varsayımlardan biri de bu. İnsan öldükten sonra kadın mı yoksa erkek mi olarak dirileceğini bilmeyecek. Bu işin şansı da %50 olduğu için planlanan toplumun hem kadınlar hem de erkekler için iyi ve eşitlikçi olmasına çalışılacak.
Çok akıllıca bir şey olurdu bu.
Söyle bana, Avrupa Marx'ın yaşadığı dönemde böyle bir toplum muydu?
Hayır.
Peki bugün dünyada böyle bir toplum var mı sence?
Belki de.
Bu konuyu bir düşün. Şu anda Marx'ı bitirmiş bulunuyoruz.
Ne dedin?
Satır başı.